İşte bu bizim hikayemiz, Ozan Akyol ve Erman Çağlar'ın imkansız senaryolarını birbirlerine anlattıkları ve el birliğiyle daha da imkansız hale getirdikleri toplantıların sesli kaydıdır. Bu senaryoları kafanızın içinde canlandırıp beyninizin rahatlığında izlemek sizlerin kendi bileceğiniz bir olaydır. Hoş geldiniz ve hoşça kalın.
Şöyle Ozan'cığım, benim hikayem, benim sana anlatmak istediğim, aktarmak istediğim öykü çok tanrılı dinlerin var olduğu antik çağlarda geçiyor. Yani bu
evet.
İşte Yunanlılarda vardı ya, okyanus tanrısı, savaş tanrısı, asıl tanrı, asıl tanrının karısı.
Yedek ve murahhas tanrılar.
Çocukları, aile şirketi gibi yönetilen bir inanç sistemi.
Evet.
O dönemlerde geçiyor. Bu bir kabilenin içinde geçiyor. Böyle bir jungle gibi bir yerin içinde. Hani böyle ufak köyler oluyordu ya. Köy devletleri mi oluyordu? Ne oluyordu? Bir şey devletleri oluyordu ya.
Köy devletleri yok. Kabile toplumları var.
Kabile toplumu gibi. Ama kabile toplumu bunlar tabii şey değil. Hani sarmaşık buldum, altıma sardım, bir de mızrak yaptım. Benim için medeniyet tamam, budur, bitmiştir. Biz daha şey yapmıyoruz. Bunlar biraz da antik Yunan gibi. Yani güzel giyinmişler, kumaşları var. Biraz böyle prodüksiyon kafanda canlansın diye bunları anlatıyorum.
Anladım. Ya en azından bir şey düşünmüşler. Foseptik işini nasıl çözeriz? Evet. Bunu düşünmüşler.
Evet, o noktaya gelmiş bir antik toplumdan bahsediyorum. Hı-hı. Mesela suyu getirmişler dağlardan kemerlerle. Zaten su geldikten sonra ne başlar? Felsefe başlar.
Su dağıtım, perakende ve toplamcılığı başlar gibi
başlar,
düşünmüştüm.
Başlar, ticaret
ben
ilerler.
Yani. Evet. Evet. Ama felsefe de başlar. Doğru
felsefe
diyorsun.
De başlar. Bugün mesela biz seninle podcast'a başlamak için 2 saat dışarıdan söylediğimiz damacana suyun gelmesini bekledik. Resmen su gelmediği için medeniyet başlayamadı aramızda.
İşimizden gücümüzden olduk.
Evet.
Ve dediğin gibi o dönemde insanlar su gelsin diye tanrılara yalvarıyordu. çeşitli aracılar koyuyorlardı aralarına. Biz ne yaptık? Teknoloji kullandık.
Evet.
Yani internetten su söyleyebiliyoruz.
Tabii.
Yani ben o zaman şöyle bir şey diyebilir miyim sana?
Lütfen.
Yeni tanrılarımız,
evet,
web siteleridir,
hı-hı,
app'lerdir.
Hı-hı.
Onlara ulaştığımız aletlerimiz de onların kulu ve elçisidir.
Ben bunu Diyanet'e bir şekilde ulaştırırım, e-mail ile bilmem neyle falan filan.
Evet.
Ya da böyle notere tasdik ettirip oradan götürürüz Diyanet'e. Ay, belki değerlendirmeyi alırlar.
Bir şekilde bir düşünülsün üzerine isterim.
Biz onun başvurusunu yaparız, bu biz din bulduk diye. İnşallah en güzel şekilde sonuçlanır. Onu devletten yapıyorsun artık.
Biz din gibi bir şey düşündük ama siz bilirsiniz.
Ama sizin daha iyi,
evet,
bileceğiniz
siz
bir şey
sonuçta.
Sonuçta
bunun için maaş alıyorsunuz.
Evet. Dediğim gibi bu güzel kumaşını giyen, takısını takan bir antik kabile. Bunlar kibarlığa inanıyorlar. Karşılıklı kibarlığa. Çok tanrılı dinlerde sen bir şeye inandığında onun tanrısı bir şekilde tanrılar ideasında oluşuyor ya bir şekilde kendi kendilerine.
Yani öyle midir?
Onların tahayyülünde yani.
Ben kimse hakkında gıyabında konuşmadım.
Tamam.
Hele ki hiç bilmedim, tanımadım. Yani bin yıllarca önce yaşamış insanlar için. Yok, o onu öyle tasavvur etmişti. Ben sonuca bakarım.
Evet. Benim tahayyülüm de şöyle. Yani bunlar kibarlığa inandıkları için böyle bir inanç sistemi geliştiriyorlar. Ve bunun karşılığı olarak da Olimpos, Tanrılar Dağı'nda birden kibarlık tanrısı diye bir tanrı oluşuyor. Şimdi ben bu tanrıyı kendi şahsımda hayal ettim. Yani çünkü ben çok çektim gerizekalı fazla kibarlıktan. Yani aşırı düşünmekten. Ben niye öyle olduğumu bilmiyorum. Ama benim kayda geçmiş vakalarım var. Yani mesela bir ara eve çok girip çıkıyordum. Eski yaşadığım ev çok da girip çıkmıyordum. Normal insanlar girip kadar çıkıyordum. Niye çok girip çıkayım ki? Yani 7. kattaydı.
Eski yaşadığım eve girip çıkıyorum derken, eski yaşadığın evde şu an birileri yaşarken mi girip çıkıyordun? O anlamda mı?
O daha da şey olurdu, daha da rahatsız edici olurdu. Ancak değil, ben kendim yaşarken
Anladım.
Girip çıkıyordum.
Müthiş bir anlatım bozukluğu.
Orada yaşadığım dönemlerde fazla girip çıktığımı hissediyordum. Yani niye öyle bir hissiyata kapıldığımı da bilmiyorum.
Eve mi?
Evet. Kendi evime. Ve bizim ev 7. kattaydı. Ve ben zihnimde şöyle bir kuşkuya kapılmıştım. Bizim apartman yöneticisi biraz baskın karakterli bir kadındı. Arada da aidatı geciktirdiğim için yokluktan değil ama ne derler? Bir şekilde erteleme huyumdan biraz geciktiriyordum. Kadın da bana her yakaladığında işte sen şöylesin, sen böylesin falan filan bir böyle yavaştan üstüne basma, enseye basma hareketleri yapıyordu. Zaten çok baskın bir kadındı dediğim gibi. Ondan sonra ben kafamda şöyle bir şey kurmaya başladım. Ben eve çok girip çıktığım için asansör devamlı 7. katta görüyorlar. Ve bununla ilgili bana bilenmeye başladılar. Tamam mı? Ondan sonra ben bir şekilde eve girip çıkarken ondan sonra 6. katta inmeye başladım.
Ya şey gibi mi düşündü? Bu artık asansörü kendi oyuncak atı gibi etti. Kim bu kendini bilmez muhteris mi dediler?
7. katta kim oturuyor? Ha, o oturuyor. Şimdi çözüldü. Yani hem benim kafamda galiba şöyle gelişti olarak. Hem aidatı zamanında ödemiyor hem de asansörü en çok o kullanıyor.
Ve belki de bu kibar tanrı teorindeki kibar tanrı sensin çünkü 7. katta oturuyorsun. Olimpos Dağı senin için bir dönem Göztepe'deki Palmiye Apartmanı olmuş.
Evet.
Ve o dağın en tepesinde 7. katta sürekli asansörü kendi özel işleri için kullanan bir tanrı ama bir yandan da bütün sakinlere de çok büyük bir kibarlık içinde.
Haşa işte hiç kendi işim için kullanmıyordum. Ne işim olacak ki benim? Sadece 7. kata çıkmak için o da bir iştir tabii ki de tabii herkesin ki. Yani eşya taşımam yani ben hayatta yapacak işim.
Ben burada seni ne olumladım ne olumsuzladım.
Teşekkür ederim. Ben yine sadece, de heyecanlandırdım. Evet.
Yine de ortaya koymak istedim
yine
durumu.
Yine de yüreğimi ağzıma getirdim.
Ben de anlamaya çalışıyorum çünkü.
Evet. Ya bu işte Tanrı bir anda böyle Olimpos'ta var oluyor işte kibarlık tanrısı. Diğer tanrılar bunu bir insanlar bunu yaratmış buna inanıyorlar. Kendi aralarına çağırıyorlar ama bu tanrılar arasında çok büyük çekişmeler ve husumetler var ya. Herkes evet. Birbirinin arkasından kuyusunu kazıyor işte hep bir zayıflığını bekliyorlar falan filan. Böyle geldiği gibi çok Survivor gibi bir ortama giriyor işte hani o normal böyle yatılı okul gibi gidiyor. Arkadaşlar birlikte burada çok güzel vakitler geçireceğiz diye. Bir bakıyor o onun işte karısıyla arka tarafta başka işler yapıyor. Birisi onun savaşta desteklediği ülkelerin işlerini karıştırıyor. Birisi ötekinin buzağısını öldürüyor falan.
Anladım.
Falan.
Şu anda Olimpos öyle. Kabak koyu falan da öyle. Bir sürü hani kamplar var ya.
Evet. Ha Olimpos. Evet. Spor kulübü.
Olympiakos lan. Evet, yok her pardon. Şeydeki Çıralı Olimpos. Antalya civarındaki tamam, kabak evet. Koyu falan. Orada da bir sürü küçük kamping alanları evet. Var ya. Herkes bir yerin tanrısı gibi davranıyor.
Oo.
Ve mesela 2 sene önce
evet.
Birbiriyle kardeş olan işletmeler. İşte geçen sene siz orada çok çılgınca dans ettiniz. Yani şey gibi evet. Dionysos gibi düşünelim. Hı-hı. Hani şarap tanrısı. Hani geçen seneki festivaliniz çok azametliydi. Ve ben artık sizle tanrı olarak biraz ilişimi kesmek istiyorum. Çünkü karım dedi ki oraya içip içip başka kadınları getiriyorlarmış gibi. Bu tarz aynı sorunlar şu an mesela Olimpos'taki kampinglerde, Kabak Koyun'daki kampinglerde de böyle o dağa yerleşmiş evet. Bir sürü ayrı tanrı var. Onlar çok, arasında da yaşanıyor.
Çok inanılmaz bir açılım yaptım. Belki orada tanrılardan kalan çekişmelerin havadaki rayası oradaki bu insanlara bu hareketleri zorluyor mu acaba böyle
tabii,
davranmalarını?
Tek fark var. Belediye var.
Evet.
Yani Fethiye Belediyesi var. Atıyorum Çıralı evet. Kemer Belediyesi var. Oradan zabıta geliyor. Yani
genelde
keşke,
de jandarma bakıyor oralara.
Yani biz şeyi görmüyoruz. Mitolojik eserleri incelediğimizde ya da mitolojik bilgilere ulaştığımızda mesela Mısır'da, işte Yunan'da, işte Nordik mitolojide güçler dengesini sağlayacak bir belediye, bir zabıta kavramını göremediğimiz için bütün tanrılar birbirini yemiş, bitirmiş.
Evet.
Yani rezil rüzeva etmiş birbirlerini hepsi.
Çok çok haklısın. Yani mesela en kudurmuş, en artık kontrolden çıkmış rave partisine hani oradalarda rave partileri, evet. Tree of Life'lar bilmem neler yaşanıyor ya.
Evet.
Onlar bile bir jandarma geldi diye bir laf dolaştığında ortamında tık diye yani hemen.
Kesinlikle.
Orada ekmek arası hap yiyen insanlar bir anda nasıl efendi durmaya başlıyorlar.
Kesinlikle.
Öyle bir şey lazım
ya şöyle,
gerçekten.
O zaman şunu da diyebiliriz yani çok tanrılı sistemler neden ilerleyememiş ya da günümüze evet. Kadar kalamamış? Çünkü o tekçilik, kontrol sağlama ve jandarma geliyor. Semavi dinlerle sağlanmış. Yani biz artık jandarmanın kontrolü altında bir bölgede yaşıyoruz.
Ve buna her gün şükretmemiz lazım bence.
Zaten onu dinlerimiz de onu sanık öneriyor. Veriyor. Onu öneriyor. Tavsiye ediyor.
Onu tavsiye ediyor. Dinlerin tavsiye ettiği tekmiş evet. mi hocam?
Her neyse ben çok özür dilerim. Lafını baltaladığım gibi oldu ama şey gibi düşündüm yani. Kibar Tanrı da kendince küçük o Olimpos civarında bir yerleşke kurmuş.
Evet yani
ya kendine, da evi var
kendine
gibi.
Oturacak bir yer bulmuş ve diğer tanrılarla hep muhabbet açmaya çalışıyor işte. Yemek kaçta veriliyor işte. Evet. Siz akşam ne yapıyorsunuz falan filan diye millet.
Dün çok dalgalıydı ama bugün çarşaf gibi şeye kadar yüzebilirsiniz o mağaranın olduğu yere kadar.
Evet bir yandan da tabii hani çok kibar olduğu için hani sosyal açıdan da biraz yeteneksiz arkadaş edinme falan filan. Bu hızla yabancılaşıyor orada ve böyle bir iki tane de ters bir hareketi oluyor. Yanlış adamlarla mı takılıyor? Ne oluyor falan filan. Neyse orasını daha tam yazamadım. Bir şey oluyor yani. O Zeus'u Meus'u sinirlendiriyor. Ve ceza olarak Olimpos'tan Göztepe'de benim eski evime sürülüyor. Apartman dairesine sürülüyor. Gelecekte gelecekte Göztepe'de 7. katta 3+1 bir apartman dairesine sürülüyor.
Evet. Ve baba eski doğumlu olarak tekrardan dünyaya geliyor.
Ben çok kendim olarak düşündüm ama belki onu
belki
daha
de değil, evet.
Evet, daha yakışıklı bir soru tamam. olarak şey yaparız. Bir daha
sadece sen lokasyon kafamda lokasyonu evet belirlemiş oldum. İyi oldu.
Yani biraz mesela oradan prodüksiyonu kurtarabiliriz. Çünkü bir tanrılar daha çekmek var. Çok fazla efekt lazım.
Evet.
Çok fazla belki sis makinesi gerekebilir. Bizde evet. yok. Hani çarşaftan yaparsın tanrı elbisesini ama
gülerler.
Bizim yaptığımız çok iğreti durur. O yüzden mesela benim gardırobumu kullanmak daha kolay olur diye düşündüm.
Anladım. Kim oynayacak peki Kibar Tanrı'yı? Düşündün mü? Ya da bu bir
Batman'i oynasın diye yapılan yeni çocuk var ya.
Batman'i
eski vampir.
Korona oldu.
Saygısız çocuk. Neydi buradan ya? Kendisine büyük geçmiş olsun diliyoruz.
Aa, adı neydi lan onun? Bu Safdie Brothers'ların filminde de oynuyordu Good Times'ta.
Ben onu
şey Lighthouse'da bir şey
Robert Pattinson.
Beyefendi.
Abi, Robert Pattinson beyefendiyi rol gereği 85 kiloya çıkartacağız.
Evet.
Ama o 85 kiloya çıkarsa benim kadar tombul olmaz büyük ihtimalle. Boyu da uzundur. Onu o yüzden 95 kiloya çıkartacağız.
Bence Celal Şengör çok güzel oynar.
Celal Şengör ama otoriter ve şey bir adam. Yani ne derler? Kibar gözüken sertlerden o. Yani onu şey yapamazsın. Biraz belki bizimkilerde Dunkoff oynayan gibi mi? Bilmiyorum.
Anladım. O tatlı bir şey.
Yani birini bana benzetecek şekilde kilo aldırabilirsek biraz daha az kemikli yüzde olan.
Seni aldırabiliriz. Sana benzeyecek şekilde. Sen oynayabilirsin. Direkt.
Ben çok zor. Zaten 90 kilodan 85 kiloya düşmem benim 2,5 yılımı aldı. Yani bir daha tekrar ama eğer çok gerekirse şey yaparım.
İşte 90 kilodan 85 kiloya çıkman lazım. Yani öyle bir denklem oluşturacağız ki kilo vererek daha da şişmen gerekiyor. Zaten biraz ona da yatkın bedenin.
Tamam yani bir kısmını şeye yaparız belki. Bütçenin bir kısmını ona ayırırız. Evet. İnanılmaz bir diyetisyen tutarız ve hani 10.000 dolar, 15.000 dolar gibi bir şey harcayıp.
Evet.
Neyse bu yarattıkları tanrı. Kibarlık tanrısı. Dediğim gibi Göztepe'de yaşıyor. Komşularıyla ilişkilerini çok iyi tutmaya çalışıyor. Komşularının umurunda değil. Çünkü artık öyle bir dünya değil yani o dünya. Hani kimse beni düşünüyor mu, beni düşünmüyor mu diye dert etmiyor. Herkes şey diyor. Tabii ki düşünecek falan diyor yani. Tabii ki öyle yapacak falan diyor.
Çok özür dilerim bir şey söyleyeyim. Peki kabilen de o apartmanda oturanlar mı?
Hayır kabile yine antik çağlarda.
Ha onlar sana onlar başka bir zaman diliminde
tabii
tapmaya devam ediyorlar.
Tabii onlar beni orada
ama sen 2000'ler Türkiye'sinde
evet.
Göztepe'de bir apartmanda
evet,
yaşamını idame ettiriyorsun.
Evet.
Anladım. Güzel.
Yani şeyler boyutlar var. Boyutlar arası.
Boyutlar ve zamanlar arası.
Evet.
Hoşuma gitti.
Hoş.
Devam et.
Yani artık film çekerken
tabii,
çünkü
tabii,
öyle
tabii,
yapmak
tabii,
lazım
tabii,
sen.
Tabii.
Herkesi aynı odaya doldurursan olmaz. Neyse. Bu kabile de o böyle taptıkların tanrının imgesinde kendilerini görüyorlar ve iki tane Tanrı'dan onlara gönderildiğine inandıkları kitapları var. Birinin adı Lütfen, ötekinin adı Teşekkürler. Bütün inanç sistemlerinin çekirdeğinde bu iki sihirli kelime var.
Evet,
sihirli.
Aslında şey, toplumsal eğitimlerini bunun üzerinden dönüştü. Evet. Eğitimde tablet seferberliği dedikleri.
Evet, yani
bu tablet, bu tabletler üzerinden.
Evet, iki tane tablet var. Aynen. Böyle kabilenin ortasına dikilmiş. Hı-hı. Taş tablet. Onun altında kurallar, evet, silsilesi var. Taparlarken mesela o zamanın şamanı işte bunları anlatıyor. Mesela size şimdi bir şey söyleyeceğim diyor oradaki şaman. Birinin doğum gününü kutlamak kibarlıktır değil mi diyor. Hristiyanlar amen diye bağırıyor ya.
Evet.
Lütfen ve teşekkürler diye bağırıyor oradaki kalabalık. Size öyle geliyor olabilir ama şöyle düşündünüz mü? Birisi doğum gününün kutlanmasını istemiyorsa yine de kutlamak kibarlık mıdır?
Lütfen ve teşekkürler.
Lütfen ve teşekkürler gibisinden ama
korkutucu.
Böyle korkutucu ve, evet, onları düşünmeye sevk eden. Yani
bir dini inanç sisteminden ziyade ideolojiye döndürmüşsün. Yani şamanda kibarizm gibi bir şey çıkar buradan, anladın mı? Faşizm gibi, sosyalizm gibi.
Yok, tatlılıkla idare ediyorlar işte. Çünkü millet şey yapamıyor bir türlü. Çocuğunu salıncağa koyamıyor. Ötekisi çocuk belki sallanmak ister falan gibisinden ama idare ediyorlar. Yani kendi aralarında gayet işleyen bir sistemleri var. Güzel, dediğim gibi su getirmişler kemerle. Su içiyorlar, banyo yapıyorlar. Ancak her kabilenin olduğu gibi bunların da bir komşu kabilesi var.
Evet. Ya bir de bir şey söyleyebilir miyim? Ben tabii, kabile deyince Afrikalı'dan başka bir şey gözümün önüne gelmiyor ya. Bu ne kadar aslında bir yandan da yeknesak bir düşünce evet, tarzı değil mi? Yani sonuçta tribal dediğimiz şey bir topluluğun yaşam biçimine verilen adam, isim.
İnan ben de zorlanıyorum o zaman.
Ama
yani.
Kabile dendi mi kardeşim, benim yani gözümün önüne kavruk tenden başka bir şey gelmiyor. İşte dediğin gibi helikoptere ok atmaktan, mızrak atmaktan başka bir şey gelmiyor. Halbuki biz de neredeyse kabile gibi bir hayat yaşıyoruz. Kabile toplumuyuz yani.
Vardır senin de bir kabilen de.
Hayır, şöyle genel olarak mesela Türk toplumunu düşün.
Evet.
Gündelik hayatımızı düşün mesela, tamam mı? Aha. Otobüse biniyorsun. Aha. Şöyle cümleler diyorsun. Amca askay da yenge otursun. İşte teyzenin elinde torba var. Bacım sen, yani biz birbirimizi tanımayan insanlar olarak bir toplu taşıma aracındayız. Bir kamusal alandayız.
Evet.
Herkes akraba. Yani bu tamamen bir kabileyiz demektir. Yani kabileler de öyledir çünkü.
Çok uzun öyle yaşadık Ozancığım. Yani var, yani mutlaka bir şekeri tadı kalmıştır yani insanların. Olur ya, baklava yersin, iki gün sonra hala ya bu ne damağım yapış yapış. Ne oluyor
yani
bana dersin.
Sonuçta bu vintage dediğimiz şey, bu benim dedemin ceketiydi diye hava atmakla olmuyor. Dedenin toplumsal normlarını da hala yaşatıyorsun o güzel deri ceketlerinin altında. Neyse.
Tamamen.
Oralara girmeyelim.
Tamamen haklısın ya da belki o kadar da haklı değilsin. Onun kararını ben veremem.
Hiç kimse hiçbir şeyde tamamen haklı değildir.
Olamaz. Neyse. Bunların, bu kabilenin, tabii kabilenin setini de çok güzel yapmak,
evet,
lazım. İşte herkes birbirine lütfen ve teşekkürler diye selamlıyor.
Biraz Hobbit kasabası gibi de düşündüm ben.
Hobbit
böyle,
kasabası.
Tatlılık olarak.
Hobbit
hani
kasabası olabilir. Evet.
Hobbit beldesi.
Hobbit beldesi olabilir. Böyle yuvarlak atlı şeyler. Hı-hı. Yani böyle keskin atlar.
Evet, evet, evet.
Sonra bunların bir tane komşu kabilesi var. Bunlar daha hırçın bir kabile. Savaşçı bir kabile. Tabii ki kibar kabileyle bir sorunları yok. Ama kötü bir komşular. Yani çöplerini getirip mesela hani bir yol ayırıyorsa getirip kibar kabilenin önüne koyuyorlar. Ve çöp arabasının geçmediği saatlerde koyuyorlar.
Hmm.
Ondan sonra mesela savaş tantımı var. Gece 2'ye 3'e kadar, tamam mı? Ve yani hiç sesine mesine bakmıyorlar. Bağırarak konuşuyorlar. Bağırarak yürüyorlar. Yani yüksek sesle yürüyorlar. Sen yaşamışsındır mutlaka. Altlı üstlü yaşamamalarına rağmen hani ayak sesleri falan geliyor.
Evet.
Mesela çok mangal yapıyorlar.
En son Halil Sezai de böyle bir nedenden dolayı evet, problem yaşadı ve sanırım hapiste.
Evet, bayağı.
Anladım.
Sorun.
Yani, o tarz bir, yani müstakil olmasına rağmen
kötü komşuluk,
yüksek taşkınlıklar var ortada.
Evet,
hem
evet,
davranışsal, hem duygusal, hem fiziksel, her şekilde bir sıkıntı başlamış,
evet,
göstermiş.
Evet, evet. Mesela kendi tanrılarına insan kurban ediyorlar. Ama getiriyorlar, ortadan geçen yolun ortasında kesiyorlar kendi kabilelerinin köyü pislik olmasın diye.
Ya kamu sağlığını tehlikeye atıyorlar aslında bir yandan.
Tam olarak o yüzden de kendi aralarında çok konuşuyorlar. Ya nasıl söylesek ayıp olmaz falan diye kibar kabile.
en ileri sonun... gelenleri mi konuşuyor?
Herkes, bir, herkes
ileri
herkes,
gelen mi?
Herkesin ileri gelen, ayıp olmasın diye. Anladım. Büyük ihtimalle herkesin fikri alınıyor. Ondan sonra işte aralarından yine şamanı ya da böyle belediye başkanı gibi bir adamı, ona veriyorlar o yetkiyi. Hı. Ya da işte görevi. Git bir konuş abi, yani bunun ayıbı yok. Hani söyleyebiliriz, birlikte yaşıyoruz burada sonuçta diye. Bunlar çekine çekine gidiyorlar diğer kabilenin kapısına. Bey evde mi, beyiniz evde mi falan diyorlar kapıdaki şeye. Hani şef evde mi gibi. Ne var, ne oldu falan diye geliyor işte o şef. Diyorlar ki ya yanlış anlamayın, hani bu bu çöpü, bir de kurbanı, kurbandan kalan bağırsakları falan bu yola atıyorsunuz ya. Ya buradan bizim su yolumuz da geçiyor. Bunun pisliği, suyu bizim su içme suyumuza karışır. Burada çocuklar oynuyor. Yani Allah korusun yarın öbür gün falan filan. Ha birader, nereye atalım? Sen onu o zaman söyle falan filan. Ne böyle yüksek çıkışlar, de böyle bağırış çağırış olunca ötekiler de geliyor. Ne oldu abi, ne var falan, ne istiyormuş falan diye geliyorlar. Yok. Akşamları bir şey oluyor, tam tum tum falan filan. Orada da böyle bir sen bizim kutsal tamtamımızı rahatsız mı oluyorsun? Nesinden rahatsız oldun? Sen bizim işte inanç sistemimizden mi rahatsız oldun falan filan. Bir anda başörtüsü mevzusuna dönüyor, tamam mı olay? Ama başörtüsü mevzusu da değil, çok ağır şeyler söylüyorlar adama. Hani, tamam birader sen s**tir git defol, bak bir kaza çıkacak. Sana mı soracağız çöpü nereye atacağımızı? Adam olun, kendi kabilenizin önünü temizleyin. Bir daha gelme buraya. Büyük büyük laflarla ve tehditlerle, hatta böyle belki biraz sarsar mı varsa.
Hatta böyle şey diyen de olur. Bana böyle bir şey yapılsa ben o bağırsağı şimdi yedirdiydim. Erkek evet. Olun erkek diye.
Arkadan da yükseltmeye çalışan adamı.
Tamam Tansu, tamam, sen tamam, biraz daha geri gel falan.
Evet. Tatsız bir şey oluyor. Yani komşulukta olmayacak bir şey yaşanıyor.
Evet.
Neyse tamam, tatsızlık çıkmasın diye kendi kabilesine dönüyor bu şaman ya da belediye başkanı, kim artık şey yapıldıysa.
Kabile reisi.
Sonra bu anlatıyor işte, ya böyle böyle oldu falan filan diye. Yani ben bu yaşımda insanım, ben yani çok utandım söylediklerinden. Ve yani bu yaşıma kadar da hiç böyle bir şey duymadım, görmedim. İnanılmaz insanlar, yani anlaşması imkansız, bilmiyorum ne yapacağız falan diyor. Hemen diyorlar ki kibar tanrıya bir sunaklar sunalım. Güzel meyve sunalım. Efendime söyleyeyim, et sunalım.
Bir brief geçelim.
Ondan sonra onun fikri, o bize bir yol göstersin. Bu arada kibar tanrının işleyişi değil de yaşamı da şöyle idame ettiriyor. Sunakta sunulan şeyler bunun buzdolabında beliriyor. Yani bir gün açıyor mercimek çorbası, bir gün açıyor üzüm, bir gün açıyor güzel et.
Kelle
paça.
Çok güzel.
Bir gün geliyor kapuska gibi bir şey geliyor. Onu almıyor mesela şeyden. Anlıyorlar ki, buzdolabından anlıyorlar ki kibar tanrı bu şeyi reddetti. Bir daha zinhar kapuska verilmeyecek falan filan.
Ya da belki
diye.
Bir alıyor, iki alıyor. Kendi apartmanında dağıtıyor. Hani yaptım kokmuştur diye. En azından ziyan olmasın ister ya
tabii,
kibar
tabii.
Tanrı.
Ha, şimdi almazsam da
evet,
alınırlar,
ayıp
olur diye.
En azından hani ya ben aşurede
su
çok...
içinde yüzen sebze türlüsü falan da yiyor. Ah yine, ama canları sağ olsun, onlara iyi
yani
düşünmüşler
falan. Yani bu nasıl
falan
kapuska böyle ayyaş kilodu gibi olmuş. Hani güzel bir formda yakalanılmış ama ben bunu tabii ki bana inananları üzemem en azından diye.
Neyse ya, annesiyle aynı evde, aynı apartmanda yaşayan üniversite öğrencisi gibi hoş bir şeyi var yani, diyeti var yani. Böyle ne geldi hoş geldi, hani demezsin ya annene anne pilav yap falan diye hani, ama... Pişen yemek bir üst katıda çıkıyor.
Ya da memleketten düzenli yemek geliyor.
Evet gibi, evet düşünebiliriz. Hı-hı. Sonra hemen bunun sunağına işte bırakıyorlar güzel bir şeyler. O dönem ne varsa patlıcan yemeği işte. Hı-hı. Güzel portakal falan. Anlatıyorlar durumu böyle böyle, yalvarıyorlar, yakarıyorlar işte. Lütfen ve teşekkürler, ne yapacağız biz bunlarla, lütfen ve teşekkürler. Hani bunlar laftan anlamıyor falan diye. Kibar Tanrı duyuyor bu yakarışları. Ama onun tabii tanrılık şekli şu... Ya ben şimdi karışmayayım, ben kötü olurum. Büyük ihtimalle o tavrından ötürü de atılmış olabilir Olimpos'ta. Yani oğlum böyle tanrılık mı olur?
Yani şişme montunu giyip Göztepe'nin oralarda dürüm yiyen bir tanrıdan
evet.
Bahsediyoruz.
Ya dertleniyor biraz. Sen bana bir derdini anlatıyorsun. Yani veya işte bir arkadaşım bana derdini anlatıyor. Kız arkadaşıyla ilgili bir derdini anlatıyor. Ben şimdi şey diyemem. Ayrıl diyemem, tamam mı? Ayrılmazlar. Sonra gider kıza anlatır, ben kötü olurum.
Anladım. Yani aslında tamamıyla bana hiçbir şey olmasıncılık evet. üzerinden de bir geliştirilmiş evet, kibarlık var.
Kötü olmayayım.
Pragmatik bir kibarlık yani gördüğüm. Bilmiyorum, yani bilmiyorum. Çok da içten gelen değil. Neyse devam et.
Ne var ya? Yani bu işte yakarışları kibar tanrının kabilesinin sonuçsuz kalıyor. Ve sessizliğini şöyle yorumluyorlar. Kibar tanrı çok kızdı. Bizden biraz inisiyatif almamızı bekliyorlar.
Eyvah.
Çünkü mesela normalde günlük haldeki, günlük yaşamdaki sordukları sorulara cevap vermiş mesela. Hani sence işte o önceki örnek gibi yani. Sence işte birisi doğum günün kutlanmasını istemiyorsa ne yapmalıyız? Kutlamayın yani. Bu kadar kafanıza takmayın. Kutlamayın ne olacak ki?
Ama bir yandan da istemiyorum deyip çok isteyenler de var. Onun için belki de kutlamalısınız.
Belki de
ya bu doğum günü örneği tam iyi olmadı. Başka evet. bir örneğe geçiyorum gibi de şey yapabilir aslında
evet.
şaman.
Yani bir şekilde bir cevaplar vermiş zamanda şamana yol göstermiş. Hı-hı. Burada böyle hani geri durmuş. Aman demiş ben buna karışmayayım. Orada da şaman şey diye yani bizim artık biraz inisiyatif alıp kendi yolumuzu bulmamızı istiyor Tanrı gibisinden bir şeye yorumluyorlar.
Anladım. Peki şamanla kabile reisi arasındaki güç dengesi nasıl bu kibarlık düzleminde?
İyiler.
İyiler. Tamam muhteşem.
Hani birbirinin makam odasına gidip çay içen şeyler olur ya üst düzey müdürler.
Evet evet.
Öyle yani.
Ve hani o ona reisim der. O ona evet. hani başkan hoş
yani
geldin.
Biri mesela hani belediye başkanı içeri şaman girdiğinde kalkıp böyle makam koltuğunu vermeye çalışıyor. Ama şaka şeyli yani.
Ha,
şaka. Ya falan diye. Çayıydı mayıydı. İşte ne yaptınız ne ettiniz güzel. Yani diyor iş ciddi yani bu kibar tanrı dualarımıza cevap vermeyi kesti. Kabilemize böyle bir hakaret oldu ve biz kabilenin gururunu korumuyoruz. Bir şekilde o agresif biriyle karşılaştığında sen de bütün gün agresif oluyorsun ya. Oh brother falan filan böyle bir hani birisi terso çıktığında sana sen de bütün gün kafanın içinde kavga ediyorsun ya.
Evet.
Bunlar kendi içinde kavga ede o şeyden karşılaşmadan sonra herkes üstüne de alınmış. Tabii abi ne var ya? Niye ne demek ya? O öyle söylenir mi oğlum? Gidelim bir daha konuşalım derken gitsen ne olacak birader? Görmüyor musun adamların tavrını? Onlar tek bir şeyden anlara dönüyor mevzu ve diyorlar ki savaş.
Allah
madem
Allah.
Öyle. Evet.
Ya hatta böyle şey gibi bir şey düşündüm. Biz elimizden geleni yaptık ama artık ellerimizden gelecek başka şeyler de var.
Evet.
Bak görüyor musun bu sol yumruğu?
Evet.
Bunun adı lütfen. Bak görüyor musun bu sağ yumruğu? Bunun adı da teşekkürler.
Tamamen doğru. Tamamen doğru.
Ve bunu da böyle şey gibi biri söylemeli. Nasıl diyeyim? Türk dizilerinde ya da şey gibi düşünüyorum. Türk filmlerinde belli bir noktaya kadar çok naif gidip sonra
hı hı.
hani o naifin siniri bir patlarsa herkes yanar adamları olur ya böyle işte. Şener Şen genelde ona çok iyi bir örnektir.
Naifin sillesi.
Tabii. Gider ondan sonra hani dersin ki Şener Şen de birinin gırtlağına basıp silah dayayacak adam mıdır?
Ama
asla dersin basar.
Tabii. Bir anda bunlar savaş hazırlığına giriyorlar. Bunların da gördüğü bir şey var diğer kabilelerden. Savaşa giderken insan kurban edilir Tanrı'ya ki şey olsun savaşta yanımızda olsun.
Evet.
Karşı kabileden görüyorlar, yan kabileden duyuyorlar falan filan. Mutlaka
ya bir hoşluktur.
Bir hoşluktur
en
diye.
En azından savaş öncesi.
Yani bir hoş bir bayan kurban edilir. Kabilenin en güzel kızı kurban edilir.
O da çok falan, göreceli bir kavramdır.
Falan diye duyulur.
yani şimdi
de yani herkesin yine bir şeyi vardır hani.
Tabii ya ki. Kabilenin en güzel kızı kurban edilecekse belki dizi ya da filmi rahatlatma açısından bir de bir, ufak bir güzellik yarışması mı eklesek? Senaryoya. Yani belki biraz hani seyirciyi o gerilimden kurtarır. Çünkü şu ana kadar çok yüksek dozda bir gerilime doğru gark oluyoruz.
Evet ama sonradan romantik gerilime dönecek. O yüzden şimdi
o zaman güzellik yarışmasına gerek yok
öyle
diyorsun.
Öyle fasırtıya gerek var mı yok mu bilmiyorum.
Sen yine düşün eğer film kısa gibi kalırsa ya da dizi
tabii ki.
Ekleriz.
Tabii ki.
Eklersin.
Tabii ki. Şöyle yani ben zaten şimdi bir anda gözümün önüne geldi. İşte hoş bir hazırlanma sahnesi. Benim güzel kızım diye kızını seven. Dünyadan.
Herkes katılabiliyor bu arada güzellik yarışmasına.
Güzellik.
Cinsiyet fark etmeksizin.
Öyle
yaş,
mi?
Tabii.
Ha,
yani çünkü
hoş.
Bu kibarlık ve hoşluk kabilesi değil mi?
Evet.
Ya son bir hoşluk yapacağız diyorlar ve herkesin yarışmacı olabileceği bir güzellik yarışması düzenleniyor. Ve sonra ama şaman şey yapabilir, devreye girebilir. Ya beyler bir şey de bir büyütmeyin, bir cozutmayın. Yani normal kız yapacağız yani bu işi.
Arkadaşlar sinirimiz geçmek üzere. Sinirin geçmemesi evet. adına hızlıca halledebilir yani miyiz? Şu
uzatmayalım.
Evet yarın... ben şu kıvırcık saçlıyı beğendim. Hadi siz de bir şey söyleyin.
En azından çözelim oylayalım.
Şu... Evet. Ondan sonra şimdi şamana gidiyorlar. Diyorlar ki biz böyle bir şey duyduk. İnsan kurban etmek gerekiyormuş. Şaman da diyor ya bizimki hiç öyle bir şey istemez ki yani. Ama bizimki de istese de söylemez diyor. Bilmiyorum ne yapalım siz söyleyin diyor. Yani doğum gününde hediye istemeyen insan gibi düşünelim onu. Biz verelim. İstemiyorsa kullanmaz. Yani kullanacak bir şey de değil ama vermiş olalım biz.
Tabii ki.
Tamam diyorlar, anlaşıyorlar. Seçiyorlar en güzel kabinenin en güzel kızını. Bir şekilde kızı da anlatıyorlar durumu. Ha tabii tabii olur olur falan diyor. Gideceksin şeyle yaşayacaksın. Bundan sonra sonsuza kadar Tanrı'yla yaşayacaksın. Bundan güzel bir şey var mı?
Ya bunu bir Erasmus gibi düşün.
Erasmus gibi düşün. Ama orada ne güzellikler. Yani muhteşem bir cennete gidiyorsun falan diye.
Sürekli happy hour.
Sürekli happy hour. Sonra kızı kurban ediyorlar. Kız o dönem kurban edilen insanlar hangi Tanrı'ya kurban edilirse sonsuza kadar onun sarayında yaşıyor ya. Kendini Göztepe'de bahçe içinde bir apartmanın 7. katında 3+1 dairede buluyor Kibar Tanrı ile birlikte.
Odası da var.
Odası da var. Kibar Tanrı da bunu görünce çok mahcup oluyor kıza. Ne yaptılar? Ya ne gerek vardı? Ya insan sormaz mı? Ben hiç öyle bir şey ister miyim sizden? Ya bak şimdi falan diye. E sen ne yapacaksın burada diye böyle çok şey oluyor yani.
Ama bir yandan da mutlu gibi hissettim yani bir... Ya güzel bir kız gelmiş eve bir yandan da.
Ya güzel bir kız gelmiş ve sonsuza biraz... kadar seninle birlikte o evde yaşayacak. Eğer
ya bazen böyle şey olur ya. Aslında içten içe çok sevindiğin bir şey olur ama durum gereği tepki göstermen gerekir.
Ya biraz büyük bir yani, şey. Evet, biraz fazla tepki gösteriyor şey olman gibidir, lazım.
Evet. Yani mutlu hayıflanmadır. Evet. Mutlu hayıflanma herkese Allah nasip etsin. Çok güzel bir duygudur. Yani hem politik doğruculuğu çok iyi yapman gerekir orada. Hem zaten içten içe mutlusun. Hani için kıpır kıpır iken bir şeyleri evet. sövmek kadar güzel bir şey yoktur.
Tabii yani başıma gelmiş bir şey değil ama mesela bir arkadaşın çıktı sana. Dedi ki Erman yani Ozan ben bu 10+5 ses sistemini kullanmayacağım. Bana işte Amerika'dan gelmişti ama al senin olsun. Hı hı. Yani hemen böyle değerine bakıyorsun. $3000'lık ses sistemi. Orada tabii hemen yerlere yatman lazım şey için. Karşılığı olsun gibisinden.
Ya da atıyorum bazen hiç dışarı çıkmak istemiyorsun. Hı-hı. Ama çok yakın bir arkadaşınla plan yapmışsın.
Evet.
Ve o gün gelmiş. O gün fiziksel anlamda da çok kötüsün atıyorum. Bir gün önceden içmişsin. Evde hangover duruyorsun. Hiç çıkıp bir de onunla 2 bira 3 bira vurmak istemiyorsun hiçbir Hı-hı. yerde. Tam buluşma saatine yakın bir mesaj geliyor. Abi benim hatun mırmırlandı senle yalnız dışarı çıkmama. Ya biz bunu iptal edelim haftayı yapalım. Yani oradaki o rahatlamadan, o mutluluktan bahsediyorum. Ama bir yandan da oraya şey demen ne?
Hadi ya.
Hadi ya, tüh ya. Yani orada iyi ayarlaman lazım. Hani evet. hadi ya, tüh ya, okey. Ama evet. hadi ya, tüh ya, öyle şey olur mu? Ben öyle kızın anası falana ilerlememesi lazım işin. Yani çok tadını da vermek lazım. Ama Kibar Tanrı burada... Onun şeyini biraz kaçırıyor gibi.
Ya ki işte şeyden tabii. Sakat bırakan düzeydeki kibarlıktan dolayı. Ben kendimi hatırlıyorum. Mesela bekar olduğum dönemlerde, o Göztepe'de yaşadığım dönemlerde eve bekar ve potansiyel kendime en azından bir süreliğine yoldaş olabilecek ne inandığım bir kız gelirse hı hı. çok fazla saçmalıyordum. Yani koridordan yan yana geçerken kıza götümü dönme ki bedensel bir agresyon gösteriyorum ona öyle ataklanıyorum zannetmesin. Kız tuvalete girecek. Bir saniye diye tuvalete girip böyle bir yerden temiz havlu çıkarma. Sen hiç tuvalette bir kızla göz göze karşılıklı durmak zorunda kaldın mı? O çok kendini sokmak istemeyeceğim bir oda olarak. Oda evet. olarak olmak istemezsin orada.
Yaşam
yani...
alanı olarak bir yabancıyı da çok durulacak bir yer değildir. Evet.
Yani kibarlık yapacağım diye kendini o kadar kötü bir pozisyona şey yapıyorsun ki evet. eyvah diyor yani karşındaki. Beni de yakar, kendisini de yakar. Ya işte belediyeye söyleyeceksin, ya, tabii zehirleyecekler, o... kulağına şey takacaklar.
Dengeyi çok iyi sağlaman gerekiyor. Yani havluyu verdim Ama o havluyu verirken ki şeyliğin ne derler
ya havluyu...
işgüzarlığı yükseltmemek lazım ki hani kız tuvalete girdiğinde sanki çıkarıp bir de banyoda yıkayacak gibi bir şeyde olmaman lazım.
Ya havluyu şöyle düşünüyorum.
Gelecek yani çok... tahayyülü ettirtmemen lazım.
Evet, havluyu şöyle yani mesela havluyu önceden alıp salona saklayacaksın. Ama nasıl olacak yani kimse mesela sürpriz biri geldi. Bir anda tuvalete gitmesi. Bir saniye sen salona gelsene benimle diyeceksin. Hı hı. Salonda televizyon ünitesinin altından şey çıkaracaksın. Temiz havlu çıkaracaksın.
Ya bir kit alnından yapabilirsin öpün. Belki. Naylon torba içinde durur. Yani tek sabun, otel şeyleri gibi. Kağıt, terlik, havlu bilmem tabii. Ne. Her gelen kıza o da çok çirkin olur kitin... ama eve gelen kızı ha. Gelsene salona deyip dolaptan bir tane naylon torba çıkarıp
kitin adını da kitin. Evet tabii kitin adını da mutlu geleceğimiz kiti koyarsın. Üstüne de yazarsın. İyice artık
hoş geldin kiti de olabilir.
Hoş geldin yani. Kiti. Hello kiti, hoş geldin. Şöyle evet sen öyle deyince tabii ki o geliyor aklıma. Gerçekten bu kibar tanrı kibarlıktan ve yani sosyal anksiyeteden bir bekarlığın içine hapsolmuş olabilir. Yani hı hı. Bir türlü kız arkadaş yapamıyor. Ve tam hani o kifayetsiz adamların... Çok söylediği yani benim de zamanında çok söylediğim abi ayı ayı adamlar bakıyorsun yanında ne kadar güzel kızlar var biz evet. Bu kadar iyi davranıyoruz yüzümüze bakmıyorlar. Abi bakıyorsun Zeus evde karısı var gidiyor bir de yok işte efendime söyleyeyim İda Dağı'nda kas kovalıyor bilmem ne kas şeklinde kız kovalıyor yok.
Kümesi genişletmeye çalışıyor
ben
sürekli.
Ben kıza bir şey dedim yani bir akşam işin yoksa bir şey dedim hemen mesaj bilmiyorum erkek arkadaşımla o gün şey hemen erkek arkadaşını şey yapıyor. Ben anlamıyorum abi kızları diye hep böyle yüksekten dört biralı konuşuyor dışarıda.
Evet.
Kız geldi mi de bir işte salonu ateşe vermediği kalıyor yani hani bir hemen telaşla saçma sapan hareketler. Ve devamlı birileriyle çıkmaya çalışıyor olabilir bu tanrı. Hani böyle mesela hani zaten şeylerden geçmiş o heralardan meralardan güzelliklerden neler vardı? Afroditlerden
aynen.
Bilmem nelerden. Kadıköy'deki süperli, heraya gidip. Süperlerinden falan geçmiş mesela kendisine buğday tanrısı bir tane kız bulmuş.
Babası eski fazilet partili.
Ona bir şekilde böyle yazıyor mazıyor ama onun da mesela haberi geliyor yani işte sen abi buğday burada buğday tarçısına mı yazılıyorsun ne oluyor öyle bir şey dedik. Ya işte konuşuruz ya internetten falan. Oğlum benden duymuş olmadı onun Poseidon'la var bir olayları falan. Poseidon onu sahilde görmüşler. Poseidon'la iyi durumdalar.
Kayalıklara götürmüş.
Poseidon'u kayalıklara götürmüş. Bayağı... Arpa tanrısı bayağı bir ıslamış onu orada diye.
Yani...
ne derler yumuşatmış buğday ıslanınca onu bayağı yumuşatmış hani.
Kayalıklara vurmuş diyeyim ben sen anla abi diyeyim.
Aşure'nin içindeki buğdayı bilir misin öyle olmuş falan. Tamam anlatma yeter.
Yani yeter kadar, detay vermeyin.
Ne kadar tanım yaptın diye. Neyse böyle başarısız bir aşk hayatı olabilir gerçekten şey böyle kifayetsiz kibarlıktan. O da mesela bir anda böyle kabilenin en güzel kızı ona kurban olarak sunulunca kabile mabile bitmiştir onun kafasında. Savaş mı bilmem ne mi. Kız da mesela arada kibarca sorar yani. Ya bizim kabilenin savaşı ne oldu? Bilmem. İyi.
Vallahi büyük şans diliyorum.
Büyük inşallah yani istedikleri gibi olur. Bence kavga çok kavga dövüşle çözülmese de olur böyle şeyler. Yani taşınabilirsin belki. Bir şeyler yapılabilir. Yani sonuçta yeni bir yer bakabilirler. Ama tabii benim söyleyecek bir şeyim yok. Onlar öyle karar verdiyse ben saygı duyuyorum falan diyor. Kız da orada Tanrı'dan bir daha tiksinir.
Öyle hala da hava... Peşinde, havacıva peşinde. Havacıva diyor peşinde. Ki ben kaba kuvvete inanmıyorum da bilmem neydi de.
Bana zorla Lost izletiyor bu tanrı diye. Çünkü tam Lost'un Lost olduğu dönemde bir tanrılık verilmiş buna. Hala bana zorla Lost izletiyor. İnanılmaz.
Atar mıyız 3 bölüm daha üst üste diye. Ben orada kabilemi düşünüyorum. Bak gel burada da kabile oldular bunlar adanın içinde.
Neyse kabile de bu arada bir şekilde savaşa hazırlanıyor. Ve bunlar daha önce hiç kavga etmedikleri için, hiç savaş... ta bulunmadıkları için gidiyorlar savaşa. Hmm. Çok vahşi savaşıyorlar. Yani kavga etmeyi bilen böyle gücünü saklar, bir tartar. Kavganın adabı vardır. Önce bir itelersin. Bunlar ellerinde taş, sopa, ok, yay ne buldularsa o şeyi de alıyorlar. Birinin üzerinde lütfen yazan, ötekinin üzerinde teşekkür ederim yazan tabletleri de alıyorlar. Hiç sormadan damlun giriyorlar bunlara ve yani çok
dümdüz ediyorlar hiç yani diğer kabileyi.
Evet hiç beklenmediği için yakıp ve şey yıkıyorlar. Ve kendi güçlerini de bilmedikleri için inanılmaz bir vahşilikle saldırıyorlar ve...
Orada böyle şöyle sesler duyabilir mi? köpü buraya atmayın dedi. Hani Kibar'ın son patlamasında fiziksel şiddete başlamadan önce bir cümle söyler. Biz size buraya çöpü atmayın demedik mi? Biz size çöpü buraya atmayın. Yani her yumruğa bir şey koyma gibi böyle. Bir gül koyma gibi kelimeleri
yani
yumruğa
böyle
bölmek.
Lütfen üzerinde lütfen yazan tabletle dururken şey de var. Çok mu zor ulan lütfen demek? Çok mu zor? Yani bunlar çok mu zor? Ben anlamıyorum. Evet, karşılıklı iki yaşam yaşayacağız. Burada komşuluk yapmak çok mu zor diye. Ama sadece şey kalmış, yani kıyma makinesinden geçirilmiş gibi olmuş adam. Beyin kalmamış adamda, böyle pelte olmuş. Hala vuruyor yani. Vahşi kabilenin reisinden kulağım mı? Kulağımda tüp var. Kulağım abi. Abi kulağıma vur. Gibi böyle yalvar yakarış. O mahallenin çocukları da büyük ihtimalle öteki mahallenin çocuklarını oyun alanında terörize ettiği için.
Kesinlikle.
Oradan bir mesela bizim kabilenin, kibar kabilenin çocukları da onları paramparça ediyor bir şekilde. Isırıkla, tırnakla bilmem ne falan.
Siz bize Anadolu Liseli dediniz.
Evet.
İşte süt çocuğu, sen git baban gelsin. Babanı pazara gönderdim, anana saldırdım falan gibi kötü şakalar yapmıştınız.
Tabii.
Vurun. Ne diyeceğiz? Lütfen ve teşekkürler.
Lütfen ve teşekkürler. Neyse, bunlar işte dümdüz ediyorlar öteki kabileyi. Ondan sonrasını çok düşünmedim.
Ya ondan sonrasında şöyle bir şey olabilir belki. Bir tane tek bir şey kalır. O dümdüz ettikleri kabileden. Bir tane genç kız. Bir tane genç oğlan falan. Onu da bir şekilde şey olarak, teşhir ürünü olarak saklayarak, bakın şeye uymazsanız bunun gibi olursunuz gibi. Onun üzerinden belki bir spin-off. Hani böyle ikinci sezon gelecekse o çocuğun intikamı. Çünkü hani Game of Thrones'da falan biliyorsun. Herkesi yakıp yıkıyorlar. Bir kişi kurtuluyor. Sonra o bir kişi bir anda diğer kabilenin anasını bacısı bir sezonda.
Tabii.
Sonra ondan kalan. Tek kaldın mı aslında şampiyonsun.
Şimdi
şeyde. kabileler
kabile
sisteminde.
Kabile dünyasında.
Evet.
Öyle olabilir. Ama şimdi o biraz çiğnenmiş bir yol gibi geliyor bana. Şurada ben şeyi mesela sorgulatmak isterim. Tanrı'yla kabile arasındaki ilişki ondan sonra ne hale gelir? Çünkü şöyle bir şey var. Kabile bir anda teşekkür ediyor kibar Tanrı'ya. Yani bizim yanımızda oldun. Onlar şey zannediyor hala. Bizim yanımızda oldun. Güzel kazandık falan zannediyor. Ama kabilenin çocuklarında ve gençlerinde de şöyle bir düşünce oluşuyor. Ya birader, demek ki bu hayatta hani lütfen teşekkürler değil. Bayağı gidip onların anlayacağı dilden konuşmak lazım. Yani biz bu kadar yıl lütfen teşekkürler dedik. Kaç sene bizim ağzımızı yüzümüzü kırdı yan kabilenin çocukları. Yok harçlığımızı çaldılar. Yok bizi birbirimize dövdürdüler. Hani git onu döv. Dövmezsen seni dövüyorlar. Ne yapacaksın? Gidiyorsun, vuruyorsun bir tane arkadaşına ya da kardeşine. Olmadı, daha hızlı vur. Ben kendi kardeşimi tokatladım onlar yüzünden.
Tabii.
Bu kadar yıl dayandık. Bir kavga ettik, çözüldü iş anısı satayım.
Tabii ki.
Demek ki buymuş falan.
Ya reis falan da şey der, şaman da, hani fazla mütevazılık vasattan nasihat dinlemeye kadar götürür. Biz dengeyi koruyacağız bu toplumda.
Evet.
Ne çok coşacağız, ne çok kendimizi böyle aşağılarda tutunacağız, erineceğiz bazı şeylerden. Fakat ne oldu? Kibar Tanrı diye bir pezevengin de hiçbir şekilde bize yardımcı olmadığını
Hayda,
da gördük.
Yok canım, ne yaptın ya birden?
Böyle
ya
birader. Şaman kızı geri çağırmamız lazım.
Şaman kendini korur yani. Şaman ne olduysa yine Kibar Tanrı sayesinde oldu. Yine lütfen teşekkürlere devam edeceğiz ama alttan gelen bir huzursuzluk, tamam mı?
Sekülerleşme çabaları başlar gibi düşünmüştüm.
Sekülerleşme değil de mesela bunlar da böyle kendilerine yeni kibarlık değil de herkese hak ettiği gibi davranma tanrısı gibi bir şey bulmaya başlarlar.
Anladım.
Ve mesela hani normalde kibar tanrı kendine sunakta adanan yemekleri yiyor ya. Yaşlılar hala saygı gösteriyor, hala bir şeyler bırakıyor ama yaşlının yemeği bazen kötü olur biliyorsun.
Tabii.
Alttan gelen jenerasyon da yani babası şey diyor, oğlum git kibar tanrıya bir adakta bulun, olma ne der ya, git bayram en azından bir cenaze namazına katıl, bir bayram namazına katıl derler ya, öyle şey diyorlar, git en azından şu sınav öncesi bir adakta bulun, bir şey yap ya falan, nasıl adam oldun sen falan diyor. Ya tamam baba ya diyor, gidiyor grisini bırakıyor mesela sunağa, yolda simit almış adaka diyeceğim diye. Dayanamamış, yarısını yemiş, yarısını da bırakmış oraya. Bir de kurur yani dışarıda bırakırsan simit. Simiti
ya
güzel
da
torbasıyla.
Mesela ikram çiğ köfteleri oraya götürmeye başlamış. Ha böyle sanki evet. Güzel çiğ kendi köfte şey yoğurmuş gibi. Halbuki 3 lahmacun söylenmiş.
Evet.
Yanına 3 tane çiğ köfte koymuşlar.
Yanına cıvık cıvık 3 tane çiğ köfte gelmiş ufacık bir de.
Tamamen gıda boyalı.
Yani bir anda çocuk dediğimde kibar tanrı buzdolabında yarım yarım dürümler.
Aç bitir salamlar.
Aç bitir salamlar.
Ki açılmış ve bitirilmemiş halde koyulmuş.
Açılmış ve kurumuş salamlar bulmaya başlıyor. Kıza da bir yandan mahcup oluyor. Kibarın ve çok nasıl davranacağını bilemenin en büyük silahı kahvaltıdır ya.
Tabii.
Ben sana bir omlet yapayım. Gel ben sana bir pankek yapayım. Ne dersin? Ben seni yediririm içiririmle kandırmaya çalışmak. Açılamıyor da kıza, şey de yapamıyor. Bir hamle de yapamıyor. Kızın hareketlerini de yorumlayamıyor falan. Kötü durumda zaten kibar tanrı. Ondan sonra bir yandan da böyle hani akşam yemeği kızın karşısına ne çıkaracak? Şey mi çıkaracak? Çiğ köfte mi çıkaracak? Yarım dürüm mü çıkaracak? Çok sinirleniyor. Belki kibar kabile çok gücünü ayarlayamayıp şeyi yok etti ya. Yani kibar tanrı da hiçbir kuluna ceza vermemiş. Hiçbir kulunu yakmamış. Çarpmamış. Bir anda bütün kabileyi dümdüz edebilir mi acaba? Öyle mi bitse acaba?
Ya ben böyle güzel bir kahvaltı sahnesiyle bitmesini yeğlerim biraz önce söylediğin gibi. Şarkı olarak şey çalıyor. Sevgi anlaşmak değildir. Neden siz de sevilir? Bazen küçük bir an için dünya bile delinir miydi? İşte öyle bir şey diyordu. Yani bundan sonra şeyi anlayacağımız bir şekilde bitebilir. Kibar Tanrı da kendi işine bakmaya başladı ve
o
yani
zaman kibar tanrı şey fark ediyor yani artık bu bir işte çalışırken şeyi fark edersin ya kovuluyoruz galiba.
Evet.
Yani yavaş yavaş bu şeyin
tabii,
de sonuna tabii gelmiş bulunuyoruz.
Ya benim kibar bizim halk sekülerleşmeye mi geçti? Başka tanrı mı buldu kendine?
Evet.
Onu hissedersin sen.
Evet.
Dediğin gibi dengeli ve hakkını veren tanrıya geçtiğini anladığı anda ya zaten onlar öyleydi de böyleydi de gibi böyle bir trash muhabbetle ama evet, kendi zaten çok mutlu. Islık çala çala kıza kahvaltı hazırlıyor.
Evet.
Aç bitir salamlarla.
O zaman şeye girmesi lazım. İşe girmesi lazım kibar tanrının. Büyük ihtimalle şeyde falan.
Kod yazabilir belki.
Kod
yani
yazabilir.
Aynen.
Günümüzün yükselen
değerlerinden biri.
Değerlerinden app yapabilir.
Ve der ki en büyük tanrı teknolojidir.
Başa mı?
Başa döner. Belki öyle bir şey gibi, loop gibi bir yerde bitiririz.
Öyle bir tatlı bir yerde bitiririz.
Benim çok hoşuma gitti ya.
Sonra kız da bunun artık tanrı olmadığını, birlikte yaşamak zorunda olmadığını fark edip hemen ertesi gün ilk bulduğu böyle Ziraat Bankası postitine evet, şey bırakıp teşekkürler, hoşça kal.
Teşekkürler, benim halamlar da burada, avcılarda oturuyorlar. Biraz da halamlarda kalacağım
deyip yani kapıdan bile değil pencereden atlayarak kaçmış.
Evet. Ve sonra belki şeyle biter yine. Kapı çalar.
Aha.
O huysuz apartman teyze gelir, yönetici gelir. Ya bu asansör sürekli 7. katta. Son bir şeyle belki o kadına yapabileceği bir zulümle güzel bir final.
Aslında şöyle bir şey olabilir. Çok güzel bir yere bir şey değinin. Vahşi kabile var ya.
Evet.
Onlar kendi tanrılarına tam tavarken belki onların böyle yaktığı ateşin dumanında teyzeyi görebiliriz.
Hmm.
O da onların tanrısıymış. Berbat bir tanrı.
Neden olmasın?
Ozan, dinlediğin için çok teşekkürler önce.
Ne demek? Ben zevk aldım. Ve ben zevk aldığımda nasıl olduğumu bilirsin.
Biliyorum. Senden yayılan o zevkin sıcaklığı odaları, hatta salonları ısıtmaya yeter. Bütün evi kokutmaya yeter. Benim aklıma çok yattı kendi anlattığım hikaye. Zaten aklıma yattığı için de sana anlatmıştım biraz. Bence bunun da biraz tabii prodüksiyona ihtiyacı var. Helikopterle yukarıdan çekimler, savaş sahneleri, kostüm, taş, o dediğimiz kabilenin ortasındaki görkemli teşekkürler ve lütfen tabletleri.
Ya yüksek sanat tasarımı var.
Evet. Ama en azından şöyle bir şey söyleyebiliyorum. Göztepe'deki ev duruyor. İçindeki kiracıdan rica edebiliriz. Tekrar biz orayı kiralayabiliriz. İyi bir şekilde rica edersek belki oradaki kiracıyı başka bir eve çıkmaya ikna edebiliriz. Zaten hikayede bununla ilgili olduğu için mesela bu anlamlı bir şey olur.
Kesinlikle hiç kafanda bir şüphe olmasın. Bu muhteşem bir senaryo. Hiç zor bir yapım süreci yok. Bunun çok kolay halledilir. Yeter ki biz kol kola verelim.
Evet.
Ve senin hikayende de olduğu gibi tersine egonun da bir ego olduğunu kabul edelim. Yani evet. Grafik yukarı çıktığında o bu çok egolu.
Evet.
Grafik aşağı doğru o pikleri yaptığında ya bu çocuk çok mütevazi. Hayır değil, bu çocuk iblis.
Gizli egolu.
Gizli egolu.
Çok kendini bir şey zannediyor. Evet, bu güzel tespitle bitirmek istiyorum bu haftaki.
Hay hay.
İşte bu bizim hikayemize. Dinledikleri için bütün dinleyicilerimize de teşekkürler.
Ben de teşekkür ediyorum ve bütün dinleyicilerimizi ve izleyicilerimizi çok seviyorum. Onlara bayılıyorum.
Şeyi söyleyeyim mi? Bu hikayemize çekeceğimiz filmin posterini eğer yapmak isterseniz yapabilirsiniz.
Yani isterseniz yapın.
Ve bize de gönderebilirsiniz.
Yani çok da canınız da istemiyorsa da yapmış olmak için de yapmayın.
Zorla oturmayın bilgisayarın başına. Photoshop ya da başka programlar kullanarak yapabilirsiniz. Eğer yaptığınız posteri de kendiniz çok beğendiyseniz cultchannel01@gmail.com adresine yollayıp bizim de bunu beğenmemizi bekleyebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.